Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Yeni bir Marvel filmi incelemesi ile karşınızdayız. Bugün Captain Marvel filminin devamı niteliğinde olan fakat Disney Plus dizilerindeki karakterleri de işin içine dahil eden The Marvels filmini konuşacağız. Önce spoilersız olarak filmi değerlendireceğim. Sonra filmi izlemeye gitmeyecek olanlar ve aynı zamanda da internete düşmesini bekleyemeyecek olanlar için birazcık spoilerlı filmde olup bitenlerden bahsedeceğim. O bahsimden sonra da spoilerlı olarak yorumlamaya devam etmeyi planlıyorum. Podcast bölüm açıklamasından istediğiniz dakikaya ışınlanabilirsiniz diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şimdi spoilers incelemenin en önemli amacı bu film sinemada izlemeye gitmenize değer mi değmez mi sorusunu cevaplamak olacak biraz. Bu biraz karışık çünkü günün sonunda ben bunun iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Hatta genel olarak The Marvels'ın bir film olup olmadığıyla ilgili soru işaretlerim var. Daha çok bir TikTok videosu gibi duruyor film. Neden diye soracak olursanız şimdi 3 ana karakterimiz var aslında. Bir tanesi daha önceki filmlerden de bildiğimiz Captain Marvel. Diğeri WandaVision dizisinde gördüğümüz Monica Rambeau ve kendi adındaki dizisinde yer alan Miss Marvel karakteri. Filmin konusu fragmanlardan da yer alan zaten bu üçünün güçlerini kullandıklarında birbirinin yerini aldığı bir yapı oluşuyor. Bu arkadaşlar bir şekilde birbirlerine bağlanıyorlar. Film bunu konu alıyor. İşin içine aynı zamanda da Nick Fury'yi dahil ediyor. Nick Fury zaten biliyorsunuz ki Captain Marvel filminde de gördüğümüz, onu işte Infinity War sonrasında çağıran kişi de Nick Fury'ydi. Yani aslına bakarsanız 3 ana bir yan karakterimiz var ve bunlar birbirine oldukça yakın ekran süresine sahip karakterler. Fakat film sadece 1 saat 45 dakika. Normalde nasıl olurdu? Özellikle Avengers filmlerinde görüyoruz ki Infinity War'da bence bu zirve yapıyor. Ne kadar çok karakter varsa o kadar uzun ve düzenli bir kurgu yapılması gerekiyor. Ekran süresi de o kadar uzuyor. Marvel filmlerinde böyle basit bir matematik var. Oldukça da mantıklı yani. Çünkü dediğim gibi bu Captain Marvel'ın daha önceki yer aldığı filmler, Nick Fury zaten neredeyse her Marvel filminde var. Bir de üstüne dizilerden gelen arkadaşlar var. Yani eğer ki direkt olarak bir The Marvels filmine giden bir sinema izleyicisiyseniz bilmeniz gereken çok fazla backstory var. Bunların hepsini vermek ve aynı zamanda film içinde bu karakterleri işleyebilmek oldukça zor. Gerçekten hani Russo kardeşler seviyesinde bir kaliteli yönetmenlik gerektiriyor. Fakat bu filmde o yok. Gerçekten TikTok kesitleri gibi birinin arka planını görüyoruz. Oradan Nick Fury'ye ışınlanıyoruz. Oradan başkasına ışınlanıyoruz falan. Karakterler zaten birbirinin yerlerini almasıyla birlikte bu ışınlanmalarda filmde artış gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var ki bu kısa ekran süresine ve özellikle de Miss Marvel inanılmaz rol çalıyor diğer karakterlerden. Miss Marvel'ın cheesy'liğine sırtını yaslayan senaryoyla birlikte siz bunları önemsememeye başlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim yani ben normalde sinemada film izlerken bir şeyler yiyip içen bir insan değilim. Fakat The Marvels'a giderken aldığım hissiyattan dolayı mısırımı ve kolamı aldım ve gerçekten böyle salonca kahkaha attığımız bile anlar yaşadık. Bunların bazıları çok cringe'di. Gerçekten bu sahneyi çekmeye bu kadar insan nasıl ikna edilmiş, bu kameramanlar, kostüm tasarımcıları nasıl burada ciddi kalabilmiş diye düşündüm. Fakat işte filmin kendini ciddiye almaması sizin de artık rahatça onu izleyebilmenizi sağlıyor. Peki işte Captain Marvel böyle bir karakter mi? Yani şu ana kadar Captain Marvel'ı hep çok ciddi, suratsız falan gördük. Onu da böyle daha sevimli, daha komik yapmaya çalışmışlar. Biraz daha belki de hayranların gözünde sempati kazanmasını istiyorlar. Ya da işte filmin genel o komik tonuna onu uyarlamaya çalışmışlar. Onu bilemiyorum. Fakat hani gerçekten bu şekilde kafa dağıtmak istiyorsanız gidebileceğiniz bir film olmuş. Bir diğer gitme sebebiniz ise şu olabilir. Benim çok uzun zamandır yani Infinity War sonrasında pek de yaşamadığım bir hissiyatı aldım bu filmden. Zaten Perşembe günü ilk vizyona girdiği gün gitmiştim ve çıktığımda gerçekten artık Marvel hayranlarının bilmediği bazı bilgilere ben sahiptim. Bu işte filmlerin after creditlerinde görürsünüz ve o heyecanla, o Marvel sinematik evrenin devamına dair yaşadığınız o heyecanla çıkarsınız ya zaten. En başından beri bu evrene duyduğumuz sevgi bu yüzden ya. Bu hissi bayağıdır almıyordum ve çok şaşırtan bir şekilde beni The Marvels'da bu hissi aldım. Eğer ki hani filmin kötülüğünü önemsemezseniz bunun için gidebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Ve en net bir şekilde bu filmi sinemada izlemesi gerektiğini düşündüğüm kitle Miss Marvel dizisini seven insanlar olacaktır. Yani potansiyeli yüksek bir karakterdi evet ama dizi o kadar kötüydü ki eğer ki onu sevdiyseniz bu filmi zaten fazlasıyla seveceksiniz arkadaşlar. Diyerek bu bahsettiğim spoilerlı kısma geçeceğim. Hani bu filmin bende heyecan uyandıran ve nasıl desem ileride hatırladığımda ha bak bu yaşanmıştı, bunu görmüştük bu filmde diye aklımda kalacak bir nokta oluşturdu. Bunları da final sahnesi ve de after credit, daha doğrusu mid credits'te görüyoruz. En sonunda bir after credit sahnesi yokmuş, o yüzden çok beklemeyin diyerek artık buradan sonra spoiler uyarısı veriyorum arkadaşlar. İzleyenlerle veya spoiler yemekten rahatsız olmayanlarla devam edeceğiz. Şimdi birkaç cameo vardı. Öncelikle oradan başlayalım. Skrull'lar Tessa Thompson'ın oynadığı yeni Asgard'ın lideri Valkyrie tarafından güvenli bir yere götürüldü. Belki de yine yeni Asgard'a götürüldü. Orasını görmedik. Fakat öyle hoş bir cameo gördük. Yine TikTok kesitlerinden bir tanesi buydu. Bir başka kesit filmin sonunda Hawkeye'da izlediğimiz Kate Bishop'u gördük. Bunu gerçekten hiç beklemiyordum ve acayip hoşuma gitti. Böyle ilk gördüm şaşırdım, sonra Young Avengers dedim. Salondan bir kişi daha Young Avengers dedi. O hissiyat işte bu filmi sinemada izleme deneyimini kurtaran şey o oldu benim için. Yoksa çok fazla çocuk vardı bu arada salonda. Onun için de gidecekler adına bir uyarı yapayım. Neyse, Young Avengers'ın kuruluşunu Miss Marvel'a yaptırmak, onun işte Nick Fury'nin yıllar önce Iron Man 1'in after credits'inde söylediği sözleri değiştirerek yapması bu konuşmayı falan, inanılmaz fan service ama ben acayip yuttum bunu. Çok hoşuma gitti. Buradan Young Avengers'a yol yapılıyor şu anda. Ve bunu after credits'e saklamamışlar. O da ilginçti. Direkt finalde bu oldu. İşte filmin bahsettiğim kurgusuzluğu ve o kesitler şeklinde ilerliyor değişim. Bu yüzden de hani bir tutarsızlık var. Onu niye oraya koydunuz? Çok bilmiyorum yani. Ve esas sürpriz after credits'te Monica Rambeau'nun akıbeti. Evet, Rambeau'ya bir şey olmayacağı belli. Kendisi yeni zaten WandaVision'da başladı hayatına. The Marvels'da ölmeyeceği belliydi. Fakat nereye gidecek? Çok ilginç bir yere gidiyor. Annesini görüyor. Fakat öğreniyoruz ki annesi X-Men'den Binary'miş. Nereden anlıyoruz X-Men'den olduğunu? Çünkü Monica bir hastanede uyandığında bir bakıyoruz ki eski Fox X-Men'lerindeki Beast orada. Annesi onu tanımıyor. Monica annesinin yanına geldiğini sanıyor ama annesi annesi değil. Çünkü zaten uzay zamanda bir boşluk açılmıştı. Farklı bir evrene gitmişti Monica. Ve orada annesi X-Men'deki Binary'miş aslında. X-Men'in X'ini de görüyoruz bu arada kapıda. Hani daha önce bu kadar net bir X-Men göndermesi olmamıştı. Tabii hani Doctor Strange 2'de Xavier'ı bile gördük ama orada X-Men direkt geçiyor muydu ya da mutant kelimesi direkt geçiyor muydu hatırlamıyorum. Mutant büyük ihtimalle geçmiyordu çünkü mutant kelimesini biz ilk olarak Miss Marvel'ın sonunda duyuyoruz. Miss Marvel'ın genlerinde bir mutasyon olduğu söyleniyor. O yüzden bu filmin de aslında mutantlara bağlanabilme ihtimali vardı. Bir diğer sebebi de şu, çünkü Monica Rambeau'yu WandaVision'da gördüğümüzü söylemiştim. Güçlerini Wanda'nın yarattığı Hex isimli duvarı geçerken kazanıyor Rambeau. Wanda da çizgi romanlarda bir mutant. Onun yaptığı bir büyüden güç kazanması yine orada bir mutasyon ihtimalini doğuruyordu. Şu anda da zaten Monica Rambeau başka bir evrende annesinin o mutant olduğunu öğreniyor. Buradan X-Men'e bir yol daha açıldı ama tabii ki şu an açılan hiçbir yol ana Marvel sinematik evreninde geçmiyor. Hep böyle farklı evrenlerde X-Men referanslarını alıyoruz. Hani bunu da bizim kendi ana Marvel sinematik evrenimiz, yani Earth 616 diye geçilen, hatta işte Loki'de söylendiği üzere kutsal zaman çizgisi diye geçilen o ana hikayede henüz mutantlara yer yok. Bir tek işte Miss Marvel'da mutasyon kelimesini duyduk. Onun dışında mutantları hep farklı paralel evrenlerde şu ana kadar görüyoruz. Her yerde de paralel evrenler oluştu zaten. Loki de bu farklı zaman çizgilerini işliyor. Doctor Strange ve Far From Home'da farklı evrenleri gördük. The Marvels'da da buraya adım attık. Ant-Man'de zaten ana düşman Kang'le tanışmıştık. Onun çoklu evren savaşından geldiğini falan biliyoruz. Artık çoklu evren Multiverse konseptinin işlenmediği herhangi bir Marvel içeriği kalmadı arkadaşlar. Bu arada ayrıca bir ufak dipnot daha, o ben sonradan araştırdığımda gördüm onu. Skrull'ların bir kolonisi vardı Tarnax isimli gezegende. Biz aslında bunu daha önceden duymuşuz. Daha doğrusu Tarnax ismini duymamışız ama Secret Invasion'da Skrull'ların Drogen'in lideri olduğu bir koloniye sahip olduğu söyleniyor. Bu koloninin lideri Droge'nin ismi yani Secret Invasion'da geçmiş. Bu da çok ilginç, hoş bir detaydı bence. Yani bu kadar her şeyi izleyen birinin ödüllendirildiği bir detaydı diyerek artık spoilerlı inceleme kısmına geçiyorum. İlk olarak da bu aslında cameo'ların ve her Marvel içeriğini izleyen insanın ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğinden bahsedeceğim. Yani günün sonunda hani bir Disney Plus dizisi izliyorsanız bunun amacı evet bir yandan hani keyifli vakit geçirmek, yeni bir Marvel macerası takip etmek olabilir ama esas motivasyonlarından biri de ileride olacak şeylere dair bir ipucu almak, evrendeki bu genişlemeye tanıklık etmek falan olacak ya. Yani WandaVision'ı izleyip onun sonunda bir Skrull'ın Monica Rambeau'yu uzaya çağırdığını görüp sonra The Marvels'da onu gördüğünüzde şaşırmıyorsunuz. O aradaki onun arka planını anlatan TikTok kesitlerini izlemenize gerek kalmıyor aslında. Backstory'siz daha temiz bir şekilde, çok kafanız karışmadan, bazı şeyleri anlamaya çalışmadan veya işte Captain Marvel, WandaVision'ı izlediyseniz Monica Rambeau ile Captain Marvel arasındaki gerginliği anlamanıza gerek kalmıyor falan filan. Bu noktada bu film insanları ödüllendiriyor mu? Çünkü ilk kez bu kadar net bir şekilde diziden filme geçiş yapan karakterler ve hikayeler görüyoruz. Günün sonunda burada da cevabım benim birazcık ortalama olacak. Evet, yani WandaVision izlediğim için mesela Monica Rambeau ile ilgili bilgilere hiç ihtiyacım yoktu. Hawkeye izlediğim için Kate Bishop çıktığında bu kim ya, niye ok taşıyan bir kadın var, Hawkeye erkek değil miydi demedim. Nick Fury'yi uzay istasyonunda görünce şaşırmadım tabii ki. Ama mesela neye üzüldüm? Secret Invasion'ı izlediğime inanılmaz üzüldüm. Yani Nick Fury'ye böyle bir dizinin verilmesi, gerçekten Nick Fury'nin bu dizide harcanması beni ayrıca üzüyordu zaten. Fakat hani ilerleyen yerlerde bu diziye dair bir şeyler görürüm diyordum. Nick Fury'nin orada bir Secret Invasion spoiler'ı geliyor ama çok önemseyeceğinizi sanmıyorum. Nick Fury'nin orada bir sevgilisi vardı. Hatta dizinin finalinde onunla birlikte Saber uzay istasyonuna gidiyordu. Bu kadından asla bahsedilmiyor. Priscilla adı. Orada gidip baktım onunla gitmemiş miydi diye. Finalinde diyor ki dizinin Priscilla, ben bir noktada geri geleceğim, burada yapmam gereken işler var diyor. Onu The Marvels'a almamayı o şekilde halletmişler. Skrull Kree ateşkesinden bahsediyor Fury. O filmde vardı. Orası güzel. Fakat şu yoktu. Saber uzay istasyonunda çok fazla Skrull yoktu. Hatta ben hiç hatırlamıyorum. İşte insanı, Asgardlısı, farklı farklı tipler tabii ki vardı ama Skrull görmedik. Fakat işte Far From Home'un after credits'inde, bu bizim Nick Fury'nin aslında uzayda olduğunu öğrendiğimiz zaman, uzay istasyonu Skrull'lar doluydu. O bir kafamı karıştırdı. Onu artık ignorluyorlar mı ya da onların hepsi Tarnax'a gitti mi diyecekler. Normalde Skrull olarak gezmiyor, şekil değiştirdiler mi diyecekler. Yani bence hiçbir şey demeyecekler ama bu noktada da mesela çok ödüllendirilmiş hissetmedik. Birazcık bunları izlediğimiz için fazla bilgimizden dolayı lanetlenmiş olduk. Çünkü günün sonunda burada film bir açık bırakmış oldu. Hem Priscilla hem de bu Saber'daki Skrull'lar noktasında diye düşünüyorum. Fakat şey hissi de güzel, yani günün sonunda Marvel dizi üretmeye başladığında dizilerle filmlerin böyle etkileşime geçeceği, o farklı farklı çizgi romanlar okurmuşuz hissini yaşayacağımız belliydi. The Marvels filmi o hissi vermeyi başarıyor. Zaten şaşırtıcı tarafı da bu. Aslında baktığımızda kesit kesit olan, senaryosu kötü olan bir film, bize bir evrende yaşadığımız için, 33. filmi olduğu için bu evrenin diziler hariç, iyi bir deneyim sunmayı bir noktada başarıyor. Eğer ki yeterince optimistseniz ve dediğim gibi mısırınızı, kolanızı alıp birazcık daha rahat bir izleme deneyimi bekliyorsanız. Tabii hani Marvel'ı bu mu kurtaracak onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani günün sonunda her karakterini, her çok güçlü karakterini ciddiyetsizleştiren bir yapı var elimizde. Evet, Marvel'ın başardığı şey bu. İşin içinde aksiyon olacak, işin içinde arada komik noktalar olacak. Çok daha genel bir kitleye hitap eden bir film olacak. Marvel'ın en iyi yaptığı iş bu. Thor'u bu hale getirdiler ki yani açıkçası Thor Dark World en kötü filmlerden biri. En karanlık Thor filmi en kötülerinden biri. Thor Ragnarok da en ışıklısı. Bence Thor'un en iyi filmi. Burada da aynı şeyi yapıyorlar. Mimiksizliğiyle eleştirilen Captain Marvel'ı biraz daha sempatik yapmak için filmin tamamını komediye çeviriyorlar. Günün sonunda biz hiç mi ciddi Marvel senaryosu göremeyeceğiz? Yani Infinity War'da bıraktık mı artık ciddiyeti bilmiyorum. Şu an öyle bir hissiyat veriyorlar bana. Bu beni Marvel'ın geleceği açısından korkutuyor. Bu arada işte Captain Marvel'ın böyle bir dönüşüm geçirmesi bana pek işlemedi. Bu noktada da yine önceki içerikleri izlemenin pek de bir faydasını görememiş olduk. Diyerek birazcık filmin genel senaryosuna geçeceğim. En sevdiğim kısımlar gerçekten Miss Marvel'lı kısımlardı. Yani o dizide kız harcanmış diye düşünüyorum. Enerjisi ayrı, onun sahneleri ayrı. En başında çizgi roman çiziyordu. Orada mesela onun dizisinin tarzında bir izleme deneyimi aldık ya, o güzeldi. Captain Marvel'la ilişkisi güzel. Ona hayran olup onun şu anda yanında çalışıyor olması güzel. Bunu çok iyi işlemişler. Miss Marvel'ın çizgi romanı da bu arada buna yakın bir deneyim sunuyor. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Türkçe olarak da basıldı zaten. Yani Kamala Khan'ın rol çalması çok iyi olmuş. Marvel'ın iyi yaptığı işlerden biri de bu. Bu arkadaşları scout ediyorlar. Küçük yaşlardan alıyorlar. Yani Miss Marvel dizisi için bu kızı aldılar. Bu kız şimdi Young Avengers kuruyor. Tom Holland'da da aynısını yapmışlardı. Çok bilinmeyen, no name biriyken Tom Holland şu anda inanılmaz iyi bir Spider-Man performans sergiliyor açıkçası. Kamala Khan da benzer bir umut vaat ediyor diyebilirim. İnanılmaz rol çaldı. Sadece o değil, ailesi de çok fazla rol çaldı ve benim en çok şaşırdığım şeylerden biri buydu filmde. Hani şöyle söyleyeyim, Marvel'ın bir kötü adam, burada kadın gerçi, kötü bir düşman yaratmasına şaşırmıyorum ama o karakterlerin bu filmde bu kadar fazla ekran süresi olmasına inanılmaz şaşırdım ya. Tamam, Miss Marvel'ın bu gençlik dizisi olmasının da etkisiyle ailesiyle ilişkileri, sonuçta lise okuyan bir süper kahraman görüyoruz ve ailesinden baskılar görüyor falan filan. Bunu işlemesi güzeldi. Bu filmin de bunu işlemesi normal. Fakat gidip de uzaya çıkacaklarını falan hiç düşünmezdim. O enteresan olmuş. Filmin cheesy'liğine yakışmış ama bu kadarına da gerek var mıydı pek bilmiyorum. Yani o kadar da enteresan karakterler olduklarını çok düşünmüyorum. Hele günün sonunda böyle Fury'e yardım edip herkesi o kedilerle, goozlarla birlikte yakalayıp işte uzay gemisine koydular ya. Orada bunlar da ana karakter olduğu için tabii kediler tarafından yutulmadılar ve bu günün sonunda o işte Bismillah Amin sahnesine gitti. Sırf bu sahne için mi yapılmış yoksa onlar ana karakter oldukları için mi yutulmadılar? Sanırım cevap ikisi de ama gerçekten çok ilginçti ve de bir tık gereksiz miydi acaba? 1 saat 45 dakikalık kısa bir Marvel filmi için gereksiz çok sahne olması da İlginç bir ironi diye düşünüyorum. Örneğin Aladdin'deki dans sekansı falan neydi öyle ya? Bu spoilersız inceleme kısmında bahsettiğim, cringe oldum dediğim yer orası biliyor musunuz? Yani kedinin bir sürü çocuk doğurup onların koca uzay gemisindeki insanları yutmasından daha çok oradaki dans ve şarkıyla konuşma kısımlarında cringe oldum. Ve genel olarak bu TikTok kesidi benzetmesini yapma sebebim de bu. İşte bir bakıyoruz, Monica Rambeau çıkıyor, geçmişini görüyoruz, uzaya gidiyoruz, uzayda bir gezegene gidiyoruz, şarkı söylüyorlar, savaşıyorlar, başkasına gidiyoruz, o sırada kediler çıkıyor, kedi doğuruyor, yutuyor, böyle birbirinden bağımsız farklı farklı olaylar oluyor ve sebeplerini bilmiyoruz bile. Yani gerçekten burada niye böyle bir filler'a ihtiyacımız vardı? Şu ana kadar bize bu evrenin en güçlü karakteri olarak lanse edilen, özellikle bu Wanda karakteri, WandaVision'da artık gerçekten Scarlet Witch dönüştü ve çok güçlü bir karakter oldu ya. Doctor Strange 2'de de gördük onun ne kadar güçlü olduğunu. Özellikle işte bu Scarlet Witch öncesi MCU'nun en güçlü karakteri olarak lanse edilen, Endgame'de en son gelip herkesi kurtaran Captain Marvel şarkı söyledi ve dans etti ve bilmediğimiz bir yerin prensesiymiş falan. Bunlar enteresandı ama mesela bundan utanması güzeldi bence. Bundan kimseye bahsetmeyin demesi. Çünkü Captain Marvel'ı da insanileştirmeye çalışan bir filmdi bu ve bu gerekli bir şey. Günün sonunda mesela DC'nin en güçlü kahramanı Superman'in en büyük sorunlarından biri onun insanileşememesi. Marvel'da bunu Zaten Marvel'ın Superman'i gibi geldi Captain Marvel bu evrene ve bu filmde onu fazlasıyla insanileştiren sahne vardı. İşte bu bir yandan Kamala onu idolleştiriyor ama onun hataları olduğunu görüyor. Bir yandan Rambo ona kızgın gelmediği için, onu yalnız bıraktığı için falan. Bu şekildeki bu üçlü ilişkide Captain Marvel'ı insanileştiren çok fazla şey vardı. Brie Larson da daha az mimiksizdi bu sefer. Fakat kendisininle ilgili şöyle bir sorun var ki hiç sevilmiyor gerçekten. Fanlardan sürekli tepki görüyor, sürekli bir şekilde linçleniyor. Bunların sebeplerine falan çok hakim değilim bu arada. Ama günün sonunda bundan yorulduğunu duyuyoruz. Captain Marvel olmayı bırakır mı bilmiyorum veya işte Captain Marvel'ı denklemden çıkarırlar mı bilmiyorum. Marvel Kang'i bile şu anda bu fazın ana kötüsü yapmaktan vazgeçmeyi falan düşünüyormuş. Gerçekten birazcık sallantıda Marvel. Zaten bundan önceki Marvel incelemelerime falan da bakarsanız Ant-Man Quantumania'nın başlığında zaten en kötü mü bilmiyorum, çok kötü yazıyor. Secret Invasion ayrı bir hayal kırıklığı. Bu sene Marvel tökezliyordu. O yüzden belki de bu arada çok kötü bir film olmasına rağmen The Marvels hakkında çoğunlukla olumlu konuşabiliyorum. Genel olarak geleceğe dair fazlasıyla umut vaat ediyor diyerek Marvel'ın geleceği kısmını araya birazcık fazla soktum. Kusura bakmayın. Filme dönüyorum. Marvel'ın kötü bir kötü karakter yaratmasından bahsetmiştik. Gerçekten Darben pat diye yok oldu. Halkını da aslında, halkın desteğini de fazlasıyla arkasına almıştı. Ve Captain Marvel'da Annihilator diye tanınıyordu. Onları da çok iyi işleyemediklerini düşünüyorum bu arada. Yani Kree'ler bu kıza niye bu kadar düşman falan, onları biraz geç açtı bence film. Onu daha önce söyleyebilirdi yani. Sanırım o sırada işte karakterleri tanıtmakla uğraşıyordu. Maalesef o TikTok videolarından bu kısma birazcık geç kaldılar. Neyse, Marvel yine unutulacak bir kötü karakter yaratmış yani. Bu düşmanımız pat diye yok oldu. İki bilekliği taşıyıp yok olurken Kamala o bileklikleri taşıyabildi. Çünkü o bileklikler onu arıyormuş. Yani umarım bu düzgün bir yere varır. Hani biraz şey gibi hissettirdi. Guardians of the Galaxy'nin finalinde bir Kree bile Infinity Stone'u zor tutarken orada Star-Lord işin içine insan olarak dahil olup bir şekilde o gücü hapsetmişlerdi ya. Ama sonra bunu açıklamışlardı aslında Star-Lord yarı tanrıymış diye. Yani aslında Kamala da bu bileklikleri hak ediyormuş ve şimdi çok inanılmaz güçlü olacak falan gibi bir yere giderse herhalde daha iyi toparlarlar diye düşünüyorum. Çünkü ana kötüyü yok eden şey filmdeki yan süper kahramanı hiç böyle etkilemedi. O da enteresan gerçekten. Bir de bu kötümüz çok çabuk yok olurken film sürekli bir yerleri yok etti. İşte koloni yok oldu, arkada bir sürü ölü skral kaldı, ondan sonra gittiler. Aedna'da savaş oldu, o savaştan çıkıp gittiler, o gezegene ne olduğu belli değil falan. Bu bahsettiğim filmin ucuzluğu senaryoya inanılmaz yansıyor. Arkada bir şeyleri bırakıp gidiyor. Kime ne olduğunun falan hiç önemi yok gerçekten. Yani biz normal şehir savaşı olan Marvel filmlerinde abi şehri yıktılar, işte şuraya zarar verdiler, bu süper kahramanlara tepki olmuyor mu falan diyorduk. Burada böyle gezegenleri parçalayıp arkalarında bırakıyorlar falan. İnanılmaz dağınık, pilot hole denilen konudaki senaryo açıklarının bol olduğu, bunları avlasanız filmin olumlu yanlarından büyük ihtimalle daha fazla çıkabileceği bir film var elimizde yani. Hani Captain Marvel o gezegenin, halanın güneşini yakabileceğini kendi bilmiyor da ona 3 günlük süper kahraman Monica akıl veriyor. Bu Captain Marvel bizim evrenin en güçlüsü falan yani, böyle dengesizlikler abidesi bir film adeta. Bir yandan da işte böyle MCU'nun sürekliliğine, devamlılığına da bu ikinci partta anlatmıştım. Hani Skrull'lar vardı, bu Saber'da onlar nereye gittiler falan gibi. Bazı bu sürekliliği de bozan hareketleri olan bir film görüyoruz. Yani MCU'nun en kötüsü değil buna rağmen, biliyor musunuz? Bence değil. Çünkü gerçekten finali ve mid kredisi bir şekilde bu filmi kurtarıyor. Bir yandan işte o dizilerden karakterlerin buraya yerleştirilmesi falan filan. Hani evrende bir yeri olması bu filmi kurtarıyor. Hatta şöyle, ben Captain Marvel'ın ilk filmini, düz Captain Marvel filmini seven biriydim. Hani dümdüz bir orijin hikayesi anlatan süper kahraman filmiydi. Ama şu an gerçekten Captain Marvel'ı izlemeden Marvel Cinematic Evreni'ne çok rahat hakim olabilirsiniz. Ama The Marvels ise bu sinematik evrenin geleceğine dair çok daha önemli bir film haline gelmiş. O da enteresan yani. Bu sebepten önem olarak, kalite olarak değil ama önem olarak The Marvels, Captain Marvel filminin önünde kalıyor bence. Bakalım ilerleyen zamanlar bize ne gösterecek? Bu konuda da endişelerim yok değil. Yine podcast'in ikinci partında bahsetmiştim. Artık her yer multiverse'i işliyor ve her yerin multiverse'i işlemesi de bir noktada kafa karıştırıcı oluyor. Şundan yani Infinity Saga'da Infinity Stone toplama kısmı rahattı. Stone'lar nerede? Şuralarda. Şu filmde o Stone'u gördük, şu filmde o Stone'u gördük falan. Tek tek ilerleyen basit bir yapı vardı. Fakat Infinity Saga bittikten sonraki toparlanma sürecinde Marvel çok fazla yeni karakter üretmeye başladı. Dizilerde öyle, filmlerde de öyle. Yani Eternals diye bir film var arada mesela. Kim bilir izlemeyen kaç tane Marvel hayranı vardır. Hakeza Shang-Chi öyle. Bunları yaratırken bir yandan da bu kompleks multiverse hikayesini çok fazla yerde işlemeye başladı. İşte Ant-Man'de multiverse savaşından bahsediliyor. Kang'i görüyoruz. Loki'de farklı zamanlara gidiyoruz. Kutsal zaman çizgisini, varyantları görüyoruz. Doctor Strange 2 ve Spider-Man'in o dahil olduğu olaylarda sürekli multiverse var. Ana hikaye belki o filmlerden gidecek ama The Marvels'da bile artık multiverse görüyorsak işler oldukça karışmış demektir. Hani tek tek Infinity Stone toplanırken sıradan bir seyircinin, bu kadar Marvel'a hakim olmayan bir seyircinin anlayabileceği bir hikaye işleniyordu. Fakat şimdi böyle ipin ucunu kaçırabilir gibi duruyor Marvel. 2024'te neyse ki şu an tek bir film görünüyor. O da Deadpool ki çok fazla seyirci çekeceği malum. Onun da farklı evrenleri işleyeceği zaten malum. Oradan sonra bakalım bir toparlamaya bu işleri başlar mı diye umut edeceğiz Marvel için. Yoksa işlerin pek de iyi gittiğini söyleyemiyoruz Marvel adına. Hele ki James Gunn'ı da DC'ye kaptırmışlarken. Diyerek bu uzun podcast'i, nerdlük dolu bu podcast'i tamamlıyorum arkadaşlar. Başka nerdy bölümlerde görüşmek dileğiyle.